Ayrım 21.
Genç Türkler. Asıl adı Yeni Osmanlılar. Kuruluşu 1865. Jön Türkler, Genç Osmanlılar diye de anılır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu bir anayasa ilan edilmesi, serbest seçimlere gidilmesi ve meclis kurulmasında gören devrin aydınlarınca kurulmuş bir dernektir. Mehmet Bey, Reji Komiseri Nuri, Kayazade Reşat, Supi Paşazade Ayetullah ve Namık Kemal kurucuları arasında yer aldı. Şinasi Derneği'nin düşünce önderi, Mehmet Bey ise eylemcisiydi. Daha sonra Ziya Paşa, Ali Suavi, Ebu Ziya, Tevfik, Refik ve Agah Efendiler de derneğe girdiler. Mustafa Fazıl Paşa, Paris'te Mehmet Bey'in başyazarlığını yaptığı Libert gazetesinde Abdülaziz'e hitaben yazdığı mektupta bir takım devrimlerin gerekli olduğunu savundu. Bu mektup çevrilip Tasvir-i Efkar gazetesinde yayımlanınca büyük yankı uyandırdı. Sadrazam Ali Paşa bunun üzerine derneğin ileri gelenlerini sürgüne gönderdi. M. Fazıl Paşa da Jön Türklerin önderlerini Paris'e çağırdı. Böylece Yeni Osmanlılar Derneği Paris'e taşındı. Avrupa'da yayın etkinliklerini sürdüren Genç Osmanlılar, Muhbir, Hürriyet, Ulum gibi bir takım gazeteler çıkardılar. Genç Türklerin savunduğu görüşler iki noktada toplanabilir. Osmanlı Devleti uyruğunda toplananların haklarını, özgürlüklerini, eşitliklerini, yasaların güvencesi altına almak, Osmanlı Devleti'nde meşruti rejimi kurmak. Genç Türkler, Mustafa Fazıl Paşa'nın 1867'de Avrupa gezisine çıkan Abdülaziz'le anlaşmaya varması üzerine dağıldı. 1871'den sonra da hükümetle anlaşarak birer birer yurda döndüler. Genç Türklerin bir kısmı etkinliklerini gizlice sürdürdüler. Mithat Paşa'nın etrafında toplanarak Osmanlı İmparatorluğu'nda 23 Aralık 1876 Anayasası'nın ilanını ve 1. Meşrutiyet döneminin açılmasını sağladılar. Halide Edip adı var. Romancı. 1884-1964. Üniversitede Batı Edebiyatı dersleri verdi. Milli Mücadele'ye katıldı. İlk romanlarında aşk konularını işledi. Özellikle kadın psikolojisine önem verdi. Türkçülük akımını benimsedi. Yeni Turan 1912 romanını Türkçülük akımıyla ilgili olarak yazdı. Gerçekçiliği ön planda tutan romanlarında üstün nitelikler gösteren kadın kahramanlar yarattı. Bunların çevresinde Türk toplumunun yapısını yansıtmaya çalıştı. Başlıca yapıtları Handan 1912, Ateşten Gömlek 1922, Hurum Kahpeye 1926, Sinekli Bakkal 1936. Hamdullah Sufi Tanrı Över, yazar ve hatip 1885-1966. İstanbul Erkek Muallim Mektebi'nde ve üniversitede dersler verdi. Osmanlı Mebusan Meclisi'ne ve Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Marif Vekili oldu 1920 ve 1925. Türk ocaklarındaki çalışmalarıyla Türkçülük ve milli edebiyat akımlarına büyük katkıda bulundu. Söylevlerini Dağ Yolu 2 cilt 1928-1931 adlı kitabında topladı. Güne Bakan makalelerini derlediği bir kitabıdır. Hikmet Nazım, Nazım Hikmet, şair 1902-1963. Önemli yapıtları Kurtuluş Savaşı Destanı 1965. Memleketimden İnsan Manzaraları 5 cilt 1966-1967. Ziya Gökalp, Nazım Hikmet'i Türkçeyi en güzel kullanan şairler ve yazarlar arasında sayar. Hüseyinzade Ali Bey, tıp bilgini ve düşünür, 1864-1942. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucularından ve ilk Türkçülerdendir. Dedesi Şeyh Ahmet ve Mirza Fethali Ahunzade'nin etkisiyle küçük yaşlarda Türkçülük, Türkçe ve Türkiye ile ilgilenmişti. Türkçülük ve Türkçülüğü yakından incelemek üzere İstanbul'a geldi. İttihat ve Terakki'ye üye olması yüzünden Kafkasya'ya kaçtı. Buradaki Türklerin bağımsızlık savaşlarına katıldı. Ağoğlu Ahmet ile çıkardığı Hayat ve Füyuzat adlı dergilerde Türklerin bağımsızlığını ve Türkçülük konusundaki düşüncelerini savundu. Türkleşmek, İslamlaşmak, çağdaşlaşmak ilkesini benimsedi. Değerini anlayan Ziya Gökalp kendisini Yalavaç diye adlandırmıştır. 1910'da İstanbul'a döndü. Askeri tıbbiyede profesör oldu. İttihat ve Terakki'nin genel merkez üyeliğine getirildi. Türk ocaklarında yaptığı konuşmalarla Türkçülüğün yayılmasına katkıda bulundu. Karl Marx, Alman siyaset adamı, filozof ve iktisatçısı, 1818-1883. Hegel'in etkisinde kaldı. Epikuros'un felsefesi üzerinde bir tez hazırladı. Gazeteciliğe başladı. Friedrich Engels ile dost oldu. Brüksel'de gizli bir devrim derneği olan Komünistler Birliği'nin isteği üzerine Engels ile birlikte Komünist Partisi manifestosunu hazırladılar. Şubat 1848. Sürekli olarak izlendiği için Avrupa'nın çeşitli kentlerinde Köln, Paris, Londra yaşamak zorunda kaldı. Karl Marx'ın felsefesi diyalektik maddeciliktir. Evreni sürekli bir oluşum halinde görür. Bu görüşünü belirtmek için de Hegel'in tez, antitez, sentez diyalektiğini kullanır. Karl Marx'a göre her tarihsel olay bütün ekonomik, altyapı, toplumsal ve siyasal, üst yapı, etkenlerin etki ve tepkisinin sonucudur. Toplumlardaki sınıf çatışmaları proletaryanın üstünlüğü ile son bulacak ve sınıfsız bir toplum oluşturulacaktır. Karl Marx'ın görüşleri ortaya atılalı beri pek çok yönlerden eleştirilmiştir. Başlıca yapıtları Felsefenin Sefaleti 1847, Kapital 3. Cilt 1867-1884 ve 1893-1894, Ücret, Fiyat ve Kar 1895, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı 1859, Alman İdeolojisi 1846, F. Engels ile birlikte. Kızıl Elma, nerede olduğu veya kurulacağı belirtilmeyen, yeryüzünde bütün Türklerin birleşerek kuracakları ülküsel ülke. Bütün Türklerin bir araya toplanması ülküsü, özellikle Osmanlılar döneminde. Kızıl Elma değişik bölge ve merkezlere adı olarak takıldı. İstanbul, Beç kenti, Alman Kızıl Elması gibi. Bu ülke ocaklarının yıkılışına değin Yeniçeriler arasında yaşamıştır. Ziya Gökalp, Türkçülük akımının ülküsü olan Turan ile Kızıl Elma'yı birleştirmiştir. Kızıl Elma, 1915 adlı şiir kitabından ayrı olarak pek çok şiirinde bu düşü işlemiştir. Léon Caun, David, Fransız yazarı ve tarihçisi, 1841-1900. Fransız Milli Eğitim Bakanlığı'nca Doğu ülkelerini inceleme gezilerine gönderildi. Türk-Moğol dil ve edebiyatları üzerinde büyük çalışmalar yaptı. Orta Asya ve Türkleriyle ilgili inceleme ve araştırmalarını Introduction à l'histoire de l'Asie, les Turcs et les Mongoles, Asya tarihine giriş Türkler ve Moğollar 1896 adlı yapıtında yayımladı. D.L. Kaun'un Tarihi, 20. yüzyılın başlarında ulusçuluk, Türkçülük, Turancılık akımları üzerinde büyük etki yaptı. Mehmet Emin Yurdakul, şair, 1869-1944, Hicaz, Sivas ve Erzurum valiliği yaptı. Birinci Dünya Savaşı başlarında Osmanlı Mebusan Meclisi'ne ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Ulusçu ve halkçı bir tavır takınan Mehmet Emin Yurdakul, ilk şiiri Cenge Giderken'den başlayarak bütün toplumcu şiirlerinde arı bir dil ve hece ölçüsünü kullandı. Türk şairi milli şair diye anıldı. Türkçe şiirler 1899, Türk sazı 1914, Mustafa Kemal 1928 başlıca şiir kitaplarıdır. Mirza Fetali Ahunzade, Azeri edebiyatçısı, tiyatro yazarı 1811-1878. Rus edebiyatının yanı sıra felsefe ve toplumsal bilimlerle ilgilendi. Kafkasya Genel Valisi Varantsoy, Tiflis'te bir tiyatro binası yaptırınca 1850, burada oynamak üzere pek çok komedi yazdı. Halk diliyle günlük sorunları işleyen bu komediler, Azerbaycan'da yeni bir edebiyatın doğuşunu müjdeledi. Doğu kültürüyle Batı kültürünü iyi bir uyum içinde birleştirmeyi düşünen Ahunzade, bu iş için ilkin Arap harflerinin değiştirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Müfide Ferit, Tek, yazar, 1900-1972, Çeşitli yazı ve kitaplarıyla Türkçülük akımına katkıda bulundu. Ziya Gökalp kendisini Türkçülüğün yükselmesine çaba harcamasından dolayı anar. Necip Asım, Yazıksız. Dilci, 1861-1935. Türk dili ve kültürüyle ilgili yapıtlar üzerinde araştırmalar yaptı. Diyalektoloji, lehçe bilim çalışmalarının öncüsü oldu. Başlıca yapıtları Hibetül Hakayık, 2 cilt 1918, Orhun Abideleri 1924, Eski Savlar 1924, Göksancak, Leon Kaun'dan Roman 1912. Orhan Seyfi Orhon, şair ve yazar, 1890-1972. Hece'nin 5 şairinden biridir. Yapıtları Peri Kızı ile Çoban Hikayesi 1919, Gönülden Sesler 1922. Ziya Gökalp'e göre Türkçeyi iyi kullanan şairlerden biridir. Orhun yazıtları. Moğolistan'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti sınırları içinde Orhun Irmağı yakınında, Koşat-ı Saydam dolaylarında ve Yenisey Irmağı yöresinde bulunan runik harfli yazıtlar. Bu yazıtlar bulundukları bölgenin adıyla anılmaktadır. Kuzey Moğolistan, Kültigin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongin, Kuluçyur yazıtları. Yenisey, Altay, Lena, Baykal, Doğu Türkistan, Fergana, Yedisu, Tuna ve Doner yazıtları. Orhun ve Yenisey yazıtları adı daha yaygınlaşmıştır. Yazıtlar arasında Kuzey Moğolistan'dakiler daha önemlidir. Kültigin yazıtı, dikilişi 732. Bilge Kağan yazıtı, dikilişi 735. Tonyukuk yazıtı, dikilişi 720. Yollu Tigin'in kaleme aldığı Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlarında konuşan Bilge Kağan halkına hesap vermişçesine atalarının kurdukları devletten, kendi dönemindeki olaylardan, askeri başarılarından söz eder. Tonyukuk kendi adına dikilen yazıtında Bilge Kağan'ın yönetim ve askeri başarılarında yol göstericiliği, yerinde ve zamanında uyarıda bulunmasıyla etkili rol oynadığını belirtmektedir. Orhun yazıtları üzerinde yerli ve yabancı pek çok bilim adamı çalışmıştır. Yazıtların alfabesini Danimarkalı bilgin Wilhelm Thomsen çözmüştür. 1893. Orhun yazıtlarında kullanılan harflerin kökeni konusu bugün de tartışmalıdır. Bu alfabede 38 harf kullanılmıştır. Orhun yazıtları Türk boylarının toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel yaşayışlarını aydınlatan önemli belgelerdir. Ayrıca bakınız M. Ergin, Orhun Abideleri 1970. Ömer Seyfettin, Hikayeci 1884-1920. Genç Kalemler dergisinde makale ve öyküler yazdı. Balkan Savaşı'na subay olarak katıldı. Kabataş Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. Ömer Seyfettin, Genç Kalemler dergisinin ilk sayısında 11 Nisan 1911 çıkan Yeni Lisan adlı makalesiyle arı dili savunan ülkücü bir yazar olarak yazı hayatına atıldı. Ziya Gökalp, Ali Canip ile birlikte ulusal eğitim konusunda çalıştı. Ulusal yaşantımızın çeşitli yönlerini, sorunlarını küçük öykü türünde başarıyla işledi. Öyküleri çeşitli yıllarda bazı düzenlemelerle yayımlandı. Bakınız Tahir Alangu, Ömer Seyfettin 1968. Pierre Loti, Fransız yazarı, 1850-1923. Birçok kez İstanbul'a geldi. Türk dostu olarak biliriz. Aziyade, 1879. Bir Sipahinin Romanı, 1881, Can Çekişen Türkiye 1913 gibi yapıtları vardır. Refik Halit Karay, romancı 1888-1965. Edebiyat alanında Memleket Hikayeleri 1919 ile tanındı. Kirpi'nin Dedikleri 1916, Ago Paşa'nın Hatıratı 1918. Guguklu Saat 1922. Yezid'in Kızı 1939, Karlı Dağ'daki Ateş 1956, başlıca yapıtlarındandır. Ziya Gökalp'e göre Türkçeyi güzel kullanan yazarlardandır. Reşat Nuri Güntekin, romancı ve yazar, 1889-1965, başlıca yapıtları Çalı Kuşu 1922, Yeşil Gece 1928, Miskinler Tekkesi 1946, Ziya Gökalp kitabında kendisini Türkçeyi güzel kullanan ve geliştiren yazarlar arasında sayar. Süleyman Paşa, devlet adamı ve yazar, 1838-1892. Ziya Gökalp, Süleyman Paşa'yı Ahmet Vefik Paşa ile birlikte Türkçülüğün babaları sayar. Yapıtları Tarihi Alem, Dünya Tarihi, 1874. İlmi Sarfı, Türkî, Türkçe Dil Bilgisi, 1876. Türk Derneği, Akçuraoğlu Yusuf'un önderliğinde İstanbul'da kuruldu, 1908. Türk dilini, edebiyatını, tarihini, coğrafyasını, etnografyasını ve etnolojisini bilimsel olarak incelemeyi amaç edinmişti. Dernek Ayna adlı bir dergide çıkarmıştır. Türklük Bilim, Türkoloji, Türk dili tarihi, sanatı, kültür ve edebiyatı konularında yapılan bilimsel araştırma ve incelemeler, Türkiyat adı verilen bilim dalının tarihi Avrupa'da 14. yüzyıla kadar çıkar. Bizde Meşrutiyet yıllarında Türk Yurdu dergisinin kurulması, Türkiyat araştırmalarına yeni bir hız verdi. Bu derginin yazarları arasında Akçuraoğlu Yusuf, Ziya Gökalp, Fuat Köprülü ve diğer bilim adamı ve düşünürler vardı. 1924'te Türkiyat Enstitüsü kuruldu. Bugün Türk Dili Kurumu ve çeşitli üniversitelerimizdeki Türkoloji bölümleri bu alandaki çalışmaları sürdürmektedir. Türk Ocağı, Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Ferit Cansever, Ağoğlu Ahmet, Doktor Fuat Sabit Beylerce İstanbul'da bir kültür derneği olarak kuruldu. 20 Haziran 1911. Amacı Türklük ve ulusçuluk bilincini halk arasında yaymaktı. Kısa sürede Türkiye'nin pek çok yerinde şubeleri açıldı. Ocağın görüşlerini yansıtmak üzere Türk Yurdu adlı bir dergi çıkarıldı. 1931'de dernek kapatılınca yerine CHP'ye bağlı Halk Evleri kuruldu. 1951'de Hamdullah Sufi Tanrıöver tarafından yeniden açıldı. Hamdullah Sufi'nin 1966'da ölmesiyle etkinliği sona erdi. Vala Nurettin, Vanu, yazar, 1901-1967. Ziya Gökalp kendisini Türkçeyi güzel kullanan yazarlar arasında anar. Fıkra yazarlığından başka romanları ve Bu Dünyadan Nazım Geçti 1965 adlı bir anı kitabı vardır. Veled Çelebi, İzbudak, Dil ve Edebiyat Bilgini, 1869-1950. Türk dili, tarihi ve dil bilgisi üzerinde çalışmalar yaptı. Bir ara milletvekilliği görevinde de bulundu. Başlıca yapıtları Türk Diline Metal, 1923, Divanı Türki Sultan Veled, 1935, Atalar Sözü, 1936. Yahya Kemal Beyatlı, şair, 1884-1958. Ziya Gökalp'e göre Türkçeyi iyi kullanan şairlerden biridir. Ziya Gökalp, hece ölçüsünü önermesine karşın, Yahya Kemal bir şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Kendi Gök Kubbemiz 1961, Eski Şiirin Rüzgarı ile 1962 ve diğerleri. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romancı, 1889-1974. Fecri Ati topluluğuna katıldı. Peyam ve İktam gazetelerinde makale ve öyküler yayımladı. Milletvekilliği ve elçilik görevlerinde bulundu. Kurucu meclis üyesi oldu. Tanzimat dönemiyle Atatürk Türkiye'si arasındaki dönemlerin ve kuşakların geçirdikleri toplumsal değişiklik ve bunalımları çözümleyici bir gözle işleyen romanlar yazdı. Başlıca yapıtları Yaban 1932, Ankara 1934, Panorama 1953-1954, Atatürk Monografi 1946, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları 1969, Politikada 45 Yıl 1968. Yeni Mecmua, Ziya Gökalp'in kurduğu Türk Ocağı tarafından çıkarılan 1917-1923 ve Türkçülük akımına katılan gençleri bir araya getiren dergi. Yusuf Ziya Ortaç, şair ve yazar, 1895-1967. Hece'nin 5 şairinden biri, Akbaba Mizah Dergisi'ne çıkardı. Yapıtları, Akından Akına 1916, Portreler 1960, Bizim Yokuş 1966, Ziya Gökalp kendisini Türkçeyi geliştiren şairler arasında sayar. Kitabın sonu. 6 Eylül 1999.